Ayrım 30. Fakat iş oluruna varır. Gazi, çocukluk arkadaşı Nuri Jonker Bey'i hemşirisi Makbule Hanım'ın da yeni fırkaya aktarıyor. Daha başka tayinler de olur. Ağaoğlu Ahmet Bey de o tarafa geçirilir ve bütün olan bitenlerin, konup göçenlerin içinde 19. yüzyıl Batı demokrasisinin kurallarına bağlı, onları bilen, onları özleyen yalnız bu sonuncusudur. Ahmet Bey, yalnız şunları bilmez. Yeni Türkiye 1. Dünya Harbi sonunda doğmuştur. Bir milli kurtuluş hareketinin eseridir. Buna özgü şartlar, kanunlar, müesseseler içinde kurulması ve kalkınması gerekir. Yeni Türkiye'nin klasik bir parlamento nizamı içinde gelişmesi, kalkınması aksayabilir. Hülasa Türkiye'nin ihtiyacı, kendisinin daha 1926'da yazdığı bir raporda belirttiği gibi, çok partiye değil, disipline ve önderliğedir. Ve bu iyi veya fena olduğu için değil, zaruri olduğu için böyledir. Değerli bir şahsiyet olan Ağaoğlu Ahmet Bey'le bu demokrasi anlayışı ve bizim yukarıda değindiğimiz Türkiye'ye özgü şartlar üstünde o zaman çıkarmakta olduğumuz Kadro Dergisi ile Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan uzunca tartışmalarımız olmuştur. Ağaoğlu bu münakaşa yazılarını 1933'te yayınladığı Devlet ve Fert isimli kitabında toplamış, neşretmiştir. Bizim fikir ve görüşlerimiz esasen Kadro Dergimizle İnkılap ve Kadro isimli eserlerimize yayınlandığı için Cumhuriyet'te çıkan cevaplarımız ayrıca kitap haline getirilmemiştir. Ama bu münakaşalar Cumhuriyet devrinde bir fikir hareketi olarak çok muhtevalı ve devrin akımı bakımından incelenmeye değer yayınlardır. Hülasa 12 Ağustos 1930'da yeni fırka kurulur. Adı Serbest Fırkadır. Ağaoğlu bu yeni fırkanın fikir ve inanış bakımından tek ağırlığını teşkil eder. Fethi Bey de dahil olduğu halde diğer kurucuların hepsi havadadır. Yeni fırka ne kadar ölü doğmuş olsa da tabiatıyla sağda solda bir takım ümitler uyandırır. Eski bir politikacı olan Abdülkadir Kemali Bey Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası adında bir bölge teşekkülü kurar. İstanbul'da Türkiye Cumhuriyet İşçi ve Çiftçi Fırkası kurulması teşebbüsüne geçilir. Ama hiçbiri ömürlü olmaz. Bu sonuncular zaten nefes alamayacak ve Serbest Fırka ise 17 Kasım 1930'da kendi kendini feshetmek zorunda kalacaktır. Bütün bu olan bitenler içinde klasik demokrasinin tek özlemcisi olan Ağaoğlu için istemem, gitmem diyerek sürüklendiği bu beklenmeyen macera onun siyasi hayatının da fiilen sonu oldu. Fakat bu temelsiz olayların içinde elbette temelde kaynaşan bir şeyler de vardı ki burada onlara da kısaca değinerek Serbest Fırka'nın sonu hikayesini ayrıca düğümleyebiliriz. Serbest fırka denemesine girişilirken temelde kaynaşan tedirginlikler. 1930 yılına pek de ferah şartlar içinde girilmedi. İsmet Paşa iktidarı büyük başarısı olan demir yolları inşası alanında fetihlerine devam etmekle beraber memleket, sosyal çatışmalar ve ekonomik tedirginlikler içindeydi. Bunlar memleketin havasında siyasi huzursuzluk, memnuniyetsizlik yaratıyordu. Şikayetler ortadan silinmemişti. Yokluk, perişanlık yaygındı. Nitekim Gazi Mustafa Kemal bunu bir yurt gezisinde en içli sözlerle şöyle anlatır. Umumi Katibi Hasan Rıza Soyağ'ın hatıralarından sayfa 66, Hayat Dergisi'nce yayınlanmıştır. Bunalıyorum çocuk, büyük bir ıstırap içinde bunalıyorum. Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde mütemadiyen dert, şikayet dinliyoruz. Her taraf derin bir yokluk, maddi manevi perişanlık içinde. Ferahlatıcı pek az şeye rastlıyoruz. Memleketin hakiki durumu ne yazık ki bu. Evet, hakikat buydu ve bunun böyle oluşunda kimsenin pek sorumluluğu da yoktu. Çünkü sorumlu herkesten ve her şeyden önce maziydi. O sahipsiz, o unutulması gereken mazi. Evvela Doğu illeri rahat değildi. 1925 isyanının ardından ekonomik ve sosyal nitelikli ıslahatın gelememesi dökülen kanları verimsiz kılmıştı. Bu sefer de 1929'da ve Ağrı taraflarında karışıklıklar gelişti. Büyük kayıplara yol açan kanlı hareketler oldu. Açlık ve sefalet aşırıydı. Fakat her şey idari ve askeri yönden alınıyordu. O zamanki Doğu vilayetlerinin iktisadi ve idari güçsüzlüğüne dair verilebilecek misallerden biri olmak üzere mesela bütçe durumuna bakalım. Diğer bir eserimizde daha etraflı belirttiğimiz gibi 1. Umum Müfettişliği teşkil eden 8 vilayetin umumi bütçeye verdikleri 6.499.143 liradan ibaretti. Bunların içinde mesela vilayetlerin en büyüğü olan ve 720 köyü olan Diyarbakır vilayetinin devlete ödediği 1.339.117 liraydı. Özel idare bütçesi de 500 bin liradan aşağıydı. Bu para 943'te bile ancak 629.481 liraya çıkabilmiştir. 8 vilayetin 58 kazasında gerçi 336 karakol vardı ama bunun yanında ve 8 vilayette ancak 3 sıhhat müdürü, 17 doktor ve 6 eczane bulunuyordu. Mesela Diyarbakır'ın 720 köyünün ancak 30'unda öğretmenli okul vardı. Mesela Muş'un 428 köyünün hiçbirinde okul yoktu. Fakat her köyde şeyh ve ağa mevcuttu. Hülasa Doğu illerine henüz yerleşilememişti. Garba ve memleketin bütününe gelince 29 Ekim 1929'da Amerika'da patlayıp 1930'da bütün dünyayı saran iktisat buhranı Türkiye'yi kasıp kavuruyordu. Bütün Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyısı vilayetlerini geçindiren ihracat maddeciliği artık karın doyuracak halde değildi. Orta Anadolu fakir ve sefildi. Doğuda ise tek ihraç maddesi olan hayvancılık, karışıklıklar, takipler, kontroller ve bazı baskılar yüzünden iyi işlemiyordu. Fiyatlar adeta sıfır seviyesine düşmüş bulunuyordu. 4 kuruş kuru üzüm, 12 kuruş pamuk vesaire. Meclis de rahat değildi. 1926 seçimlerinde iştirak asgari hadde düşmüştü. Zaten seçimler tek parti ve tek liste halinde yürüyor. Adaylar daha ziyade Ankara'da görevli memurlarla dar ve profesyonel bir siyasetçi çevreden seçiliyordu. Ama mecliste gene de homurtu vardı. Aynı yıl meclis içeride ve dışarıda büyük yankılar yaratan bir suistimal davasıyla da çalkalandı. Bahriye Vekili İhsan Bey'in tutumu, kabinenin malumat ve talimatı haricinde hareket etmek gerekçesiyle İsmet Paşa tarafından meclise getirildi. Konu Yavuz Zırhlısı'nın tamiri meselesiydi. Goben isimli bir Alman harp gemisiyken 1. Dünya Harbi başında Enver Paşa'nın kabineden habersiz müsaadesiyle Çanakkale'ye sığınan ve hemen İstanbul'a getirilen Enver Paşa karargahında Alman Kurmay General Baron von Kreistein bu müsaade sahnelerini hatıralarında yayınlamıştır. Yavuz, Türkiye'nin harbe sürüklenmesinden başka bir harekete katılmamakla beraber artık tamire muhtaçtı. Davanın esası bu tamiri yolsuzluklarıydı. Üzerine ileri geri çok şeyler yazılmış olan bu dava, Bahriye Vekili İhsan Bey'in 2 yıl hapse mahkumiyetiyle sonuçlandı. Diğer bazıları da mahkum oldular. İhsan Bey eski bir topçu subayıydı. Gazi'nin Rumeli'den beri tanıdığı subaylardan biriydi. Eski bir ihtiyatçıydı. Zaten davaya başka ihtiyatçıların da adı karıştı. Hülasa İsmet Paşa'nın bu davada davranışı açık, sert oldu. Meclis müzakereleri çok gergin geçti ve davanın bitmesine rağmen bu gerginlik kolay silinmedi. Hülasa mecliste bazı mebuslar eski terakkiperver fırkanın tasfiyesine ait hatıraları ve terakkiperver fırka mensubu liderlerin tasfiyesini tekrar ele alarak serbest fırkanın geleceğine de daha doğuşta inanmadılar. Onlara göre İsmet Paşa her şeye rağmen tek parti adamıydı ve öyle kalacaktı. Hatta bir kısım politikacılar Gazi'nin yeni bir parti yaratmak teşebbüsünü İsmet Paşa'nın kendilerince biraz fazla sivrilmiş otoritesine ve söz sahibine karşı bir yedek kuvvet ve şahsiyet çıkarmak gibi saydılar. Onlara göre Gazi artık harf, dil, tarih ve kültür işlerine kendini vermişti. Her şey Gazi'nin elinde görünmekle beraber İsmet Paşa hükümette tök sahibi görünüyordu. Bu hal meclisin çoğunluğu gibi Gazi'nin de hoşuna gitmemektedir deniliyordu. Hülasa serbest fırka hikayesinin merkezinde ve mihverinde aslında Fethi Bey değil İsmet Paşa bulunuyordu. Bunu sezen ve halden anlayan politikacılar İsmet Paşa'nın bu badireden yenik çıkacağına ve serbest fırkanın tutunacağına daha baştan inanmadılar. Serbest parti daha ilk günden yadırgandı. Bu yadırgayı süratle yeni fırkaya karşı direniş ve nihayet saldırganlık haline geldi. Gazi'ye gelince o gerçi serbest partiyi kurdururken şöyle konuşmuştu. En çok kavgalı gibi olduğunuz geceler sizi sofranda birleştireceğim. O zaman tekrar her birinize ayrı ayrı soracağım. Sen ne dedin ve ne için dedin? Senin cevabın neydi ve neye dayanıyordun? Bugünden itiraf ederim ki bu benim için pek yüksek bir zevk olacaktır. Gazi için böyle bir kardeşlik havası içinde böyle bir üstün hakemlik elbette ki çok zevkli olacaktı. Ama fırkaları nihayet insanlar idare ederler ve bu insanların mizaçları, tabiatları, istekleri, kuşkuları, ümitleri ayrı ayrıdır. Bunları tek bir pota içinde eritmek, şekilleştirmek her zaman mümkün olmaz. Nitekim öyle oldu. İlk kuşkular fırkanın programından geldi. Fethi Bey, İsmet Paşa'yı devletçilikle itham ediyordu. Ona göre de devletçilik, devletin takatı dışında işlere, taahhütlere girişmek ve birkaç neslin yükünü bir nesle yükletmekti. Halbuki Halk Partisi devletçi değildi. Programında devletçilik yoktu. Teşkilatı Esasiye Kanunu da liberal bir devletin anayasasıydı. Ortada sadece göze çarpan demir yolları inşaatı vardı. Onu da İsmet Paşa normal bütçeyle ve hakikaten başarıyla yürütebilmişti. Kaldı ki demir yolculuğu bir kamu hizmetiydi. Amerika'da bile devlete ait demir yolları vardı. Fethi Bey ise kendini ve fırkasını liberal sayıyordu. Gerçi programında ve nizamnamede açık olarak böyle bir doktrin terimi geçmiyordu. Ama mesela 5. maddede fırka vatandaşların refahına, mali ve iktisadi her türlü teşebbüslerine engel olan hükümet müdahalelerini kabul etmez gibi kayıtlar serbest fırkaya liberal vasfını veriyordu. Buna cevap olacaktır ki İsmet Paşa Sivas nutkunda liberalizm aleyhinde açıkça cephe almıştır. Gerçi İsmet Paşa'nın da devletçilik anlayışı dumanlıydı. Mesela ancak şöyle konuşuyordu. İktisadi ihtiyaçlarına göre idare edilememiş bir memlekette iktisadi siyaset takip etmek güçtür. Hülasa Fırkalar arasında program açısından karşılaştırmalara gidilirse bazı görüş farkları bulmak mümkündü. Ama asıl mesele ruhi çatışmalardaydı. Öyle görünüyordu ki zemin ve hava iki partili bir rejim için henüz olgun değildi. Kaldı ki tek şef ve iki parti. Bu hakikaten hem suni hem gayri tabii bir şeydi. Ne kadar dostça olsa da sofra karşılaşmaları ile bu düzen yürütülemezdi. Ama şu da anlaşılıyordu ki halk fırkası itibarından çok şey kaybetmiştir. Çünkü evvela halk fırkası sözün tam anlamıyla bir parti değildi. Yaptıklarını ve yapacaklarını halka anlatmak ve halka yaklaşmak için hemen hiçbir şey yapmıyordu. Halkla temas kesilmiş gibiydi. Gazi'nin seyahatleri de seyrekleşmişti. İsmet Paşa bürosunda ve daima meşguldü. Milli mücadelenin birçok ünlü şahsiyetleri tasfiye edilmişti. Meclis nüfuzlu değildi ve orada bir takım genç ama meclise de yukarıdan bakan kahramanlar türemişti. Basın ise ya susmuştu ya da hükümetten yana değildi. Ama halktan yana ve halka aydınlatıcı da değildi. Gazi ise serbest fırkanın teşkilat kurmasını, yeni belediye seçimlerine girmesini, hülasa fırkanın faaliyete geçmesini istiyordu. Teşkilat yapmadıktan, seçimlere girmedikten sonra fırka neye yarar şeklinde konuşuyordu. Hülasa yeni partinin idarecilerine daha baştan sinen bir tereddüt, çekingenlik, ürkeklik havası içinde çıkılan bir İzmir seyahati hem halk fırkasını ve İsmet Paşa'yı hem yeni fırkanın liderlerini hem de Gazi'yi ürküttü. Çünkü aslında bir halk adamı, bir meydan hatibi ve hatta bir teşkilatçı olmadığı halde Fethi Bey İzmir'de bir milli kurtarıcı gibi karşılandı. Halk fırtınalı bir denizin taşması, kabarması gibi yollarına döküldü, etrafını sardı. Rejimin bazı önderlerinin resimleri parçalandı. İzmir Halk Partisi ve İzmir'deki idare teşkilatı şaşkındı. Beceriksiz müdahalelere girişti. Nihayet silah da patladı. Genç bir mektepli bir polis kurşunu ile öldü. Bahtsız bir baba evladının ölüsünü kucağında taşıyarak Fethi Bey'in ayaklarına serdi. "Kurtar bizi. İşte sana bir kurban. İcap ederse daha çok kurbanlar veririz." diye inledi. Kurtarmak fakat kimden? İzmir'in Yunanlılar elinden kurtuluşunun üstünden henüz 8 yıl geçmişti ve iktidarda olanlar İzmir'i kurtaranlar değil miydi? Hülasa saf bir takım düşünceler, tertipler içinde başlayan bir tecrübe öyle görünüyordu ki memleket ölçüsünde bir kardeş kavgasına gidebilirdi. Bu niçin böyle oldu? Bu sualin cevabını açıklayacak yayınlar yok gibidir. Varılan sonuca ekonomik sebepler gösterilebilir. Siyasi sebepler saymak mümkündür. Hatta sosyal faktörler de aramak mümkündür. Ama sanıyorum ki mesela İzmir'deki olayları daha ziyade sosyal psikoloji ve kütle kompleksleriyle değerlendirmek daha doğru olsa gerektir. Evet, İzmir halkı gerçi tedirgindi ama açlık içinde değildi. Zulüm ve işkencelerle inim inim inlemiyordu. Memleket kurtarılınca çekilip giden Rumların toprakları, mülkleri ne de olsa halk eline geçmişti. Hürriyetsizlik de bunalım derecesinde değildi. Gerçi bu hürriyet aşkını serbest fırka tecrübesinde fazla değerlendiren yazarlar vardı. Ama bu hürriyetsizlik ve hürriyet aşkı nedir bunu aydınlatamazlar. Hülasa tecrübe başarısız bitti. Giriştiği tecrübeye karşı ilk şüphe ve tepki bizzat Gazi'den geldi. Nihayet serbest fırkanın tasfiyesi gene onun tarafından istendi. Verilen teminat mektubu işlemedi. Tarafların çatışmalarını sofra başında dostça çözümlemek özlemleri de yürümedi. Meclisteki çatışmalarda kırıcı oluyordu. Hele bir gün Gazi'nin Cumhuriyet gazetesinde çıkan şu beyanatı artık sonun belirtisiydi. Ben Cumhuriyet Halk Fırkası'nın umumi reisiyim. Cumhuriyet Halk Fırkası Anadolu'ya ayak bastığım günden beri teşekkür edip benimle çalıştı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin doğurduğu bir varlıktır. Bu teşekkülü o tarihten bağlayayım. Bu bağı çözmek için bir sebep ve icap yoktur ve olamaz. Resmi vazifem bitince fırkanın başında fiilen çalışacağım. 9-9-1930. Halbuki yeni partinin kuruluşu üstünden henüz bir ay geçmişti. Gazi'nin Fethi Bey'e sözleri de cesaret verici değildi. Ben iki fırkaya da yardım edeceğimi söylemiştim. Görüyorsunuz ki siz benim yardıma muhtaç değilsiniz. Halk hep size doğru akıyor. Desteğe öteki parti muhtaçtır. Bu sözlerle sona artık varılmış demekti. Ondan sonraki bocalamaların üstüne durulmaya değmez. Nihayet 17 Kasım 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası tam bir kırgınlık içinde kendi kendini feshetti. Doğan çocuk zaten suni müdahalelerle doğmuştu ve gelişmeden öldü. Gözlerini kapadığı zaman henüz 3 aylıktı. Bu netice ne İsmet Paşa'nın zaferi ne Fethi Bey'in yenilgisiydi. Bu netice iyi niyetin sert gerçekler karşısında yetersizliğiydi. Daha doğrusu bu netice tek şef ve tek parti rejimine rağmen halkın ihtiyaçlarına topyekun bir düzenlemeyle yönelmeyen ve bir inkılap edebiyatı içinde klasik bir demokrasi özlemi taşıyan bir idarenin hakikatte bir yetersizlik buhranıydı. Bir nevi halktan kopuş gerçeği içinde halka yanlış yoldan bir yönelişti. Az gelişmiş de değil, hatta hiç gelişmemiş bir memleket olarak Türkiye, her şeyden evvel bir iktisadi düzenlemeye ve kalkınmaya muhtaçtı. Ama ne var ki ne dış ne iç şartlar buna gereği gibi imkan vermiyordu. Nitekim bu başarısız tecrübeden sonra Gazi'nin ilk çabası evvela bir seyahate çıkarak gittiği yerlerde serbest fırka hikayesinin etkilerini silmeye çalışmak, diğer taraftan da gene bu seyahat yollarında ve etrafındakileri masa başında toplayarak Halk Partisi'ne yeni bir takım prensipler, sloganlar aramak oldu. Devletçilik gibi, inkılapçılık gibi, halkçılık gibi vesaire. Tek Adam, Cilt 3, sayfa 402-404. İsmet Paşa bu hazırlıkların aktif olarak ne dereceye kadar içindeydi? Bu suali cevaplandırmak hakikaten zordur. Çünkü bunlar nihayet bir takım doktrin çalışmalarıydı. Doktrin çalışmaları ve doktrin fikri ise hatta yalnız İsmet Paşa'nın değil Atatürk'ün de hem de bu yol boyu çalışmalarına rağmen kendilerini hiçbir zaman ve bütün varlıklarıyla verdikleri konular olmamıştır denilebilir. Öyle sanıyorum ki ikinci adam için hükümet ve idare, tek adam için ise yüksek şeflik anlamında ifadesini bulunan bir murakabe ve aksiyon doktrinden daima önde gelmiştir. Fakat bu bahse son verirken gene o devrede meydan alan ve memleketin iç yapısıyla ilgili olup hükümeti de bazı endişelere sevk eden bir olaya da kısaca değinelim. 23 Aralık 1930'da Menemen'de Derviş Mehmet'le arkadaşları yeşil bayrak açıp bir isyan çıkardılar. Yedek subay öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın başı kesilerek bir mızrağa takıldı ve tekbir sesleri arasında sokaklarda dolaştırıldı. Baş tahrikçi olarak İstanbul'da Anadolu yakasındaki bir köşkünde Kutbül Aktap yani kutupların kutbu sayılan bir Nakşibendi tarikatı şeyhi ve oğlu yakalanmıştı. Gerçi suçlular cezalarını gördüler ama memlekette nice yerler ilk fırsatta nice Derviş Mehmetler yetiştirmek istidadındaydı. Nitekim daha sonra da 6 Şubat 1933'te Bursa'da Ulu Cami'de ve meydanında toplanan bazı hocalar ve şeyhler arkalarında biriken halkı Türkçe ezan okunması vesilesiyle harekete getireceklerdir. Bunun üzerine bizzat Gazi Bursa'ya gidecek ve yargı makamları olaya el koyarak sert tedbirler alınacaktır. Gazi'nin Bursa Nutku olarak adlandırılan fakat o zaman dahiliye vekaletince basına verilmediği gibi Gazi'nin söyle ve demeçlerinde de yer almayan, resmi kaynaklarda çıkmayan Nutku Bursa'da gençlere bu vesileyle söylenmiştir. Gazi'nin bu nutku Türk genci, inkılapların ve rejimin sahibi ve bekçisidir cümlesiyle başlar. Bu nutuk Sami Özerdim tarafından yayınlanmıştır. Çünkü memlekette sosyal yapı değişmiş değildi denilebilir. Hele şehir ve kasabalarda irtica unsurları kendilerine istedikleri gibi teneffüs imkanı buluyorlardı. Eğitim zayıf ve yetersizdi. Cumhuriyet Halk Partisi vilayetlerde, ilçelerde inkılapçı ve dinamik bir gençlik kadrosu ile değil, bürokratlar, mahalli menfaat grupları, hülasa dar ve halka inmeyen, şekeden ibaret bir teşkilatla temsil olunuyordu. Serbest fırkanın bence en belirli hizmeti bu sert fakat gerçek durumun ortaya serilmesine vesile vermek olmuştur. Sorular ve istifamlar. Serbest fırka hikayesi böylece bitti. Ama halk fırkası da ve bu kurbandan sonra dahi bir derlenip toplanmaya gitmedi. İş bir rakip yaratılma çabasına ibaret sayıldı. Zaten öyle sanıyorum ki İsmet Paşa başvekil ve cumhur reisi olarak hiçbir zaman partici olmadı. Onun için parti değil hükümet vardı. Asıl olan hükümetti. Ta muhalefet günlerine kadar daima hükümet adamı olarak kaldı. Nitekim Gazi de partiyi hiçbir zaman hükümetin önüne ve üstüne geçirmedi. Hatta bir aralık parti teşkilatının idaresini partililerden alıp hükümet ve idare adamlarına verdi. Valiler, kaymakamlar, nahiye müdürleri aynı zamanda parti teşkilatının da yöneticileri oldular. Dahiliye vekili de aynı zamanda parti genel sekreteri tayin edildi. Mesela Atatürk'ün ölümünden önceki devrede bu vaziyet böyleydi. Ama hele 1930 serbest fırka tecrübesinden sonra yüksek kademelerde öyle sanıyorum ki bir takım nefis murakabelerine varılmıştır. Çünkü bir bürokrat zümrenin elinde etkisiz bir devlet cihazı haline gelen mahalli teşkilatı şekilden ibaret olan bu parti neydi? Ne olacaktı? Yalnız hazır ve merkezine idare edilen seçimlerin şekli bir mekanizmasından mı ibaret kalacaktı? Acaba parti yapmak az çok halka indirme kabil olmayacak mıydı? Parti hep bir bürokratlar kulübü mü olacaktı? Ya halk ya gençlik? Peki ama yarın bu parti kimlerin eline kalacaktı? Kaldı ki ortada işte bir takım doktrin çabaları, doktrin arayışları da başlıyordu. Gerçi partinin 1927 kongresinde programa birkaç ilke konulmuştu. Ama parti olmayınca bunlar havada kalmaz mıydı? Kaldı ki 1929 sonunda başlayan dünya iktisat buhranında ortalığı kasıp kavuruyordu. Dünya iki karargaha ayrılmıştı. Şimalde devletleşen sosyalizm 1927'de planlama ve planlı inşa devrine girmişti. 1930 buhranı ile kapitalizm asırlık liberalizm prensiplerinde ve vizyonlara gidiyordu. 19. yüzyıl liberalizminin artık öldüğü ve yeni, az çok düzenli kapitalizmin başladığı görülüyordu. Hatta mesela meşhur ihtilacı Troçki artık bir süper kapitalizmden bahsediyordu. Süper kapitalizm, klasik kapitalizmin geçirdiği ölüm tehlikelerinden sonra bir yeni fakat müşterek ve az çok düzenli uyanışı, teşkilatlanışı olacaktı. Yani Troçki'nin tezlerinde dünyanın bugününü gören bir sezi vardı. Şu halde yeni bir çağa giriliyor demekti. Bu yeni çağda ve yeni gelişmeler içinde Türkiye'nin yeri ve nizamı ne olacaktı? 1923-1930 arasındaki klasik liberalizm özlemi ve çabaları hiçbir netice vermemişti. Hele dünya buhranı her şeyi silip süpürmüştü. O günlerde Amerika bile buhran içinde kıvrandığı gibi Avrupa da kendi içine çekilmişti. Herkes sınırlarını kapıyordu. Otarşi, yani kendi içine kapanış, kendi kendine yeterlik didinmeleri her kapitalist ülke için adeta bir nizam haline gelmişti. Türkiye de ister istemez kendi içine kapanmıştı. Ama ne kadar zayıf, ne kadar cılız. Memleket bir başka hamleye muhtaçtı. Acaba bu hamle ne olabilirdi? Kısacası artık Cumhuriyet Halk Partisi de bir yön, bir slogan aramalıydı. Yoksa gömüldüğü bürokratik kansızlık içinde erir giderdi. İşte devletçilik bu hava içinde ve ne olduğu pek anlaşılamayan bir yol olarak ortaya çıktı. Ruhen ve şuurlu bir disiplin olarak hiçbir zaman benimsenmiş olsa da yine de hareket uyandırıcı bir rüzgar olarak partinin havasında esmeye başlamıştı. Gerçi Atatürk devrinde parti içi mücadelelerin ve akımların özü ve hatıraları yazılmamıştır. Bunun iki sebebi vardır. Evvela Atatürk demek her şey demekti. Onun çevresinde bir klikleşmeden, bir ayrı görüş ve cereyandan elbette ki bahsedilemezdi. Sonra da İsmet Paşa'nın otoritesi partinin hayatına, varlığına, meselelerine kendi ağırlığını basıyordu. Serbest fırka macerası da düşünceleri frenlemişti. Ama parti içinde gene de partililik haysiyeti güden ve şahsiyetli bir particilik hasretini duyanlar vardı. Mesela bunların başında Recep Peker'i saymak icap eder. Bir takım zayıf tarafları ile ve bilhassa yalnızlığı ile beraber bazı liderlik vasıfları da olan Recep Peker, iyi konuşan, arkadaşları arasında sivrilmiş, askerlik ve devlet hizmeti tecrübeleri geçirmiş, iç politikadan ve dış alemdeki gidişlerden bahsetmeyi seven bir insandı. Rusya ve İtalya seyahatleri ona parti devleti hakkında bazı fikirler vermişti. Onun bu seyahatlerine ait görüş ve intibalarını kendisinden dinlemişimdir. Ona göre bizde de parti demek, hükümet kudreti demek olmalıydı. Halbuki gene ona göre parti hükümetin gölgesinde kayboluyordu. İşte tam bu sıralarda memlekette bir de ideoloji hareketi çabası başlamıştı. Az sonra Kadro dergisi etrafında canlanan ve hatta şimdi de fikir hareketleri bahis konusu oldukça adına Kadro Hareketi denilen hareketin ilk konferansı, bu konferans benim tarafımdan 5 Ocak 1931'de Ankara Türk Ocağı'nda verildi ve havadaki boşluk ve fikir dalgalanma ihtiyacı dolayısıyla geniş yankılar uyandırdı. İlk yazılar arasında en anlayışlı yayınlar Ağaoğlu Ahmet Bey'den geldi. Gazeteler bu hareketi parti içinde bir cereyan saydılar. Hatta bunun üzerine Recep Peker'e ben de önemli bir mektup yazarak durumu anlatmak ihtiyacını duydum. Bu yazışmaların sonu Kadro dergisi ve nişriyatı ile Kadro Hareketi denilen kımıldamalara vardı. Geniş anlamıyla inkılap ideolojisi, iktisatta devletçilik, plan sözleri ve fikirleri ilk defa bu hareketin mihver görüşleriydi. Ve onu takip eden nişriyat büyük ilgi uyandırmıştı. Recep Peker'i bu cereyan ve bu harekette çeşitli yönlerden meşgul ediyordu. Basında parti içinde yeni bir cereyanın başladığı şeklinde haberler çıkıyor ve hatta Gazi'nin çevresinden bir takım isimler bu cereyanın taraftarları gibi sayılıyordu. Bu hareket ve yayınlar ise Recep Peker'de ve çevresinde lüzumsuz bir tedirginlik yaratıyordu. Hülasa hava daha özlü bir parti anlayışına ve bir fikir çalkalanmasına gebeydi.